Ayrım 12.
Bu da Mişka'nın öğrenim görmesini engellemiştir. Ama görüyorsunuz ki liseli olmadığı halde işlerin aslını anlamış bulunuyor. Bir uğultu yükselmiştir salondan ve perçeme özenle kurulmuş biri olan eczacının oğlu Okuşev ceketini üzeri toz tutmuşçasına züppeçe silkerek kalktı. Özür dilerim arkadaşlar ama bizden ne istendiğini anlamadım doğrusu. Politika yapmamız mı istenmektedir? Peki ama öğrenimimiz ne zaman tamamlayacağız bu durumda? Bir spor kulübüne ya da en fazlasından bir düşünce kulübüne katılmamız önerilmiş olsa kuşkusuz ki reddetmezdik. Ama sonunda gelip de bizi tutuklasınlar diye politika yapmak, kusura bakmayın. Ama ben kendi payıma bu işte yokum ve öyle sanıyorum ki burada herkes benimle aynı düşüncededir. Bir gülüşmedir almıştı salondakileri. Alkışlayanlar bile vardı. Genç mitralyözcü kasketini öfkeyle kafasına geçirerek Okuşev'in yerine fırladı. Gülün bakalım hıyar ağları, gülün. Kıvılcımlar saçılıyordu gözlerinden. Derin derin soludu ve nefretle titreyen bir sesle konuşmaya başladı. Adım Jarki Ivan. Ne babamı ne de annemi tanırım. Bir bez bir zor niviydim. Bir. Ben yedekte bekleyen bir haydut adayı. Barınacağım bir delik bile yoktu ve bomboştu karnım. Bir köpek yaşamı sürdüm hep. Yani sizlere benzemem. Muhallebi çocukları. Sonra Sovyet iktidarı kuruldu. Kızıl muhafızlar aldı beni aralarına. Mangaya kabul ettiler. Ayağıma papuç, üstüme giysi verdiler. Okuma yazma öğrettiler sonra ve asıl bundan ötürü onlara minnet borçluyum. Bir insan bilinci kazandırdılar. Onlar sayesinde bir Bolşevik oldum, geberinceye kadar da Bolşevik kalacağım. Ne adına savaştığımı biliyorum ben. Bizim gibi yoksulluk içinde yüzenler için mücadele edilmektedir. Emekçilerin iktidara geçmesi için. Siz de karşımıza geçmiş damasık aygırlar gibi kişniyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki yalnızca bu kentin toprakları altında 200 yoldaş yatıyor ve koskoca ülkede onlar gibi binlercesi ölmekte her gün. Sizlerse burada tırnak törpüleyip birbirinize göz süzmektesiniz. Bir solukta söylemişti bunları. Sonra dayanamayıp Piretizyum'a döndü ve parmağıyla salonu göstererek haykırdı. Bu pislik kümesine mi hitap ediyorsunuz yoldaşlar? Bu adamlar nasıl anlayabilir sizin söylediklerinizi? Karnı tok, sırtı peklerle aç insanlar aynı türküyü dinlemez. Bütün şunların arasından bir tek adam çıktı işte. O da bir öksüzdü. Yine salona dönmüştü. Size gereksinmemiz yok züppeler takımı. Katılmanızı dilenerek zaman yitirecek değiliz. En küçük bir işe yarayıp yaramayacağınız da belli değil üstelik. Kürsüden gürültüyle inerken son tehdidini savurmaktan da geri kalmıyordu. Böyle hıyarları gözyaşlarına bakmadan mitralyozdan geçireceksin ki yararlı bir iş yaptım diyesin. Prezidyum üyelerinden hiçbiri kalmamıştı baloya. Dönüşte Seraşka canı iyice sıkkın. Dipnot 1, denetsiz kalmış anlamındadır. Terk edilmiş çocukları belirtir. Bizdeki köprü altı çocukları gibi. Kepazelik diyordu. Zarkin'in yerden göğe kadar hakkı var. Liselilere söz anlatmanın olanağı yok. Çileden çıkarmaya yararlar adamı o kadar. Ignatieva kesti sözünü. Şaşılacak bir yan yok ki bunda. Liseliler dediğin proletarya gençliği değil. Asıl işçilere dönmemiz gerek. Şeker ve bıçkı fabrikalarında çalışanlarla ilgilenmelisin her şeyden önce. Ama bu mitingin gene de bir yararı olacak görürsün. Çünkü eminim öğrenciler arasında da çok iyi ve olumlu unsurlar vardı. Ustinovich de Ignatieva'yı destekliyordu. Bizim asıl görevimiz kendi düşünce ve parolalarımızı tek tek bütün bireylerin bilincine bir kez daha kazınmaz şekilde yerleştirmektir Seraşka. Birer birer bütün olaylar parti tarafından yorumlanarak emekçilere anlatılmalı ve açıklanmalıdır. Lenin'in sözlerini anımsayın. Sayısız emekçi kitlelerini ardımızda mücadeleye sürükleyemediğimiz takdirde asla galip gelemeyiz. Gece bastırdığında Serç eşlik etti Ustinovich'e evine kadar ve ayrılacakları zaman toka ederken de kızın ellerini bir saniye fazla tuttu ellerinin arasında. Farkına vardırmadan gülümsedi Ustinovich. Seraşka ise yatmaya gitmeden önce evlerine uğradı. Tek söz söylemeksizin göğüs gerdi annesinin sürekli hücumlarına ama babası da karışınca sözü artık dayanamadı ve derhal hücuma geçip adamı çıkmaza soktu. Biraz da sen beni dinle Batka. Alman işgalinde grev yapıp nöbetçiyi devirdiğin zaman evini düşünmüyor muydun? Düşünüyordun tabii. Düşünüyordun ama gene de yapacağını yaptın. Yaptın çünkü işçi bilincin seni buna zorladı. Ben de düşünüyorum evimi ve biliyorum ki geri döndüğümüz takdirde benim yüzümden uğramadığınız bela kalmayacak. Ama eğer kızıllar, yani biz galip gelecek olursak, zaferi bütün işçi sınıfı kazanmış olacaktır. Pekala, anlıyorsun beni. Anladığın halde niye başıma kakar gibi konuşuyorsun yaptıklarımı? Biliyorsun ki haklı bir davaya verdim kendimi ben ve sen bana yardım edeceğini tutmuş azarlamaya kalkıyorsun. Hadi Batka, uzatma da barışalım. Belki annemin aklı keser o zaman, oğlunun bir haydut olmadığına. Zakar Vasilevich'in gözlerini dikmişti, masmavi gözlerini. Önce biraz homurdandı gene babası oturduğu yerde, sonra kalın bıyıklarının altında sararmış dişlerini göstererek ''Beni bilincimle kıstırmak istiyorsun Hergele'' diye sırıttı. ''Şunu unutma ki senin elinde revolver varsa benim çalışkan bir kırbacım vardır ve kullanılmasını bilirim gerektiğinde.'' En ufak bir tehdit ifadesi yoktu sesinde. Biraz da sıkılarak uzattı Nasırlı elini oğlana. ''Yürü bakalım Seraşka'' dedi. ''Madem ki tırmanmaya başladın, seni ayağından çekip de düşürecek değilim ya. Yalnız unutma bizi hepten. Arada bir görün yeter.'' Israrlı bakışlarını Ignatieva'ya dikmişti Dolinik. ''Cephenin teçhizata gereksinmesi var. İşçilerin de yemeği. Dükkancılarla aracılar biz gelir gelmez şişirdiler fiyatları. Sovyet parası kabul etmiyorlar bir kere. Ya Nikolovki bir ya da Kerenki istiyorlar. Hemen bugünden tezi yok. Bütün fiyatlara nar koymamız gerek. Umutlandığımı sanma sakın. Bizim zorla koyduğumuz fiyatlara satmaktansa mallarını bekletmeye yeğliyorlardır. Ama o zaman biz de baskınlar düzenleyip bu kan emicilerin mallarına el koyma hakkını kazanmış olacağız.'' Boş laflarla geçirecek zamanımız yok artık. İşçilerin açlıktan ölüp gitmesine de göz yumacak değiliz. Ignatieva yoldaş bizi bu konuda uyardığını söylemekte ve ölçüyü taşımamamızı öğütlemekte. Bence bu cins kaygıların bir tek ismi vardır. Narin Ignatievna'nın yersiz bir merhamet ve lütuf göstergesidir bu. Kızma Zoya, düşündüğümü söylüyorum olduğu gibi. Kaldı ki burada söz konusu olan ne küçük esnaftır ne de o birkaç zavallı işportacı. Dipnot 1, Çar 2. Nikola devrinde basılan baknotlar. Meyhaneci Boris Sona'nın tavernasında gizli bir mahzen bulunduğunu ve büyük tüccarların bu mahzende Petruvizlerin gelişinden çok daha önce akıl almaz miktarda yedek mal yığdıklarını öğrenmiş bulunuyorum. Sarburjak'tan öğrendim bunu. O da söz konusu meyhanecinin eskiden aşçı yamağı olan bir arkadaşından öğrenmiş. Kendine derhal birkaç arkadaş seç Timoshenko. Seraşka'yı da al yanına ve bu işi hallet. Bütün sorun o gizli mahzeni bulmakta. Onu bulursak bütün işçi takımını besleyebileceğiz demektir. Yarım saat sonra 8 silahlı adam iki kişiyi kapıyı tutmak için arkalarında bırakarak Zona'nın meyhanesine giriyorlardı. Bir fıçıdan fark edilmeyecek kadar şişman, bodur, yağlı, kalın kızıl kıllı bir adam olan patron, tahta bacağını yerde sürüyerek temennalar çakıyor ve alçak kısık bir sesle tatlı diller dökerek etraflarında dolanıyordu. İri yarı karısı yan odada oflayıp poflayarak giyinmekteydi. ''Sefalar getirdiniz sayın yoldaşlar, hoş geldiniz. Bu geç saatte ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim?'' Timoshenko lafı döndürüp dolaştırmadan açıkladı niyetlerini. El koymaya geldik. Meyhanenin tabanını santim santim incelediler. Sonra koca depoya geçtiler. Bunu kilerdeki, mutfaktaki ve mahzendeki araştırmalar izledi ama gizli kovuğu bir türlü bulamadılar. Ortalığı didik didik etmelerine karşın en ufak bir ize bile rastlayamamışlardı. Yaptıkları sıkı sorgudan da bir sonuç alamadılar. Meyhaneci geniş ve iyi döşeli yemek odasında soluk soluğa ve ağzı köpükler saçarak yakınmaktaydı şimdi. ''Ne istiyorsunuz benden rica ederim? Bundan başka mahzenim falan yok benim. Zamanınızı boşuna kaybediyorsunuz hemşerilerim. Kendiniz de gördünüz işte. Bir meyhanem vardı, şimdi hiçbir şeyim yok. Yoksul bir adamım ben. Nem varsa Petrovsiler aldı. Soyup soğana çevirdiler beni. Üstelik öldüre yazdılar. Sovyet iktidarına minnet ve şükran borçluyum yalnız. İnan ki.'' Timoshenko sinirden dudaklarını kemirerek, ''Son kez olarak gizli mahzeni göstermenizi ihtar ediyorum.'' dedi. Bu sefer de karısı yetişti meyhanecinin imdadına. ''Neler diyorsunuz Allah aşkına asker yoldaş? Yoksulluklardan ölecek haldeyiz biz. Her şeyimizi aldılar elimizden. Her şeyimizi. Ağlıyordu ama inandırıcı değildi. Ölecek haldenizi ama bu bir hizmetçi beslemenize engel değil diye atıldı Seraşka. Hizmetçi mi? Aman yarabbim, zavallı bir evlatlık o. Evsiz, barksız bir kızcağız. Sevabını aldık yanımıza. Kendisine sorun inanmazsanız. Kız söylesene Kristina. Neredeyse şafak çökecekti ama araştırma devam etmekteydi daha. 13 saatlik verimsiz bir incelemeden bıkkın düşen Timoshenko dönmeye karar vermek üzereydi ki Seraşka hizmetçi odasından doğru Kristina'nın korkulu bir sesle fısıldadığını duydu. Mutfaktaki fırının altına bakın. Ve 10 dakika geçmeden koca Rus fırınının içinde bir döşeme kapısı meydana çıkmıştı. Bir saat sonra da fıçı ve çuvallarla ağzına kadar yüklü 2 tonluk bir kamyon sokakta birikmiş meraklıların gülüşleri arasında hareket ediyordu. Sıcak bir gündü. Pılı pırtısını toplayıp dönmüştüm Maria Yakalovna. Artem, Pavka'ya anlatırken acı acı ağladı. Umutsuz saatler geçti aradan. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Kıtanın çamaşırlarını yıkamaya başladı. Karşılık olarak askerler de ona yiyecek ve sıkası getiriyorlardı. Artem bir akşam her zamankinden daha erken geldi eve. Daha eşiği aşarken de haberi müjdeledi. Sevgili abim Artem, gerçi sağlığım tümüyle düzelmiş değil ama yaşamaktayım. Baldırıma bir kurşun isabet etmişti. Şimdi iyiyim denilebilir. Kurşunun kemiğe rastlamadığını söyledi doktor. Yani endişe edilecek bir şey yok. Hastaneden çıktığımda izin alabilecek olursam beni göreceksiniz. Annemi bulmak için yola çıkmıştım ya hani. Gide gide bir de baktım ki Kızıl Süvari Alayı'nda asker olmuşum. Kotovski yoldaşın adını taşıyan Kahraman Tugay'ın da üyesiyim üstelik. Ben daha yaşamımda böyle insanlara rastlamadım abi. Ve Kumbrige 1, karşı büyük bir saygım var. Annem döndü mü? Eğer döndüyse küçük oğlundan sevgi dolu sımsıcak bir selam sarkıt ona. Başınıza sardığım belalar için de özür dilerim. Senin Yumurcak. Not, Artem, orman müdürüne uğra ve mektuptan söz et. Gene ağlamaya başladım Maria Yakalovna. Şeytan çocuk adresini bile vermemiş ya Rabbi. Yalnızca Allah bilir nerede tedavi edildiğini. İstasyondaki yeşil bir vagona sık sık uğrar olmuştu Seraşka. Vagondaki bir yolcu kompartımanında propaganda çalışmasıyla yükümlü Medvedyerova ve Ustinoviç yoldaşlar bulunuyordu. Komünist Gençlik Örgütü'nün bölge sekreteriydi Ustinoviç ve Seraşka ona hiç farkında olmaksızın biraz daha bağlanmaktaydı. Ve her ayrılışta vagondan kocaman gazete ve broşür paketleriyle birlikte kısa da olsa bir karşılaşmanın derin sevincini taşıyordu. Bir akşam yine bir mitikten sonra kıza eşlik ederken birden dayanamayıp sormuştu damdan düşercesine. Söyler misin bana Rita yoldaş, neden içimde hepsini görmek için delice bir istek var? Ve niçin seni gördükten sonra kendimi daha yırtıcı, aralıksız bir çalışmaya daha hazır buluyorum? Dipnot 1, Tugay Komutanı. Ustinoviç durmuştu. Bak yoldaş Buruşak dedi, bu sorunu kökünden halledelim istersen. Böyle sulu göz lafları bir kenara bırak lütfen. Hiç hoşlanmam bunlardan. Cezaya çarptırılmış bir öğrenci gibi kıpkırmızı kesilmişti Seraşka. Ne yaptım ki böyle konuşabiliyorsun benimle? Sana bir dost gibi güvenerek söylüyorum derdimi. Sense, yoksa söylediklerim karşı devrimci şeyler miydi? Eğer öyle anlıyorsan konuşmayız biter bir daha. Ve birkaç gün uğramadı istasyona. Ignatieva yoldaş gelmesini rica ettiği zamanlar ilk aklına geleni yumurtlayıp bahane ederek kaytırıyordu. O sırada da gerçekten başını kaşıyacak zamanı yoktu. Çoğunlukla şeker fabrikasındaki yüksek memurların oturduğu mahallede çündüke ateş açmışlardı. Ve hemen girişilen aramalar sonunda da bir alay silahla karşı devrimci Streltes 1 örgütü hakkında zengin belgeler gelmişti ele. Revkom'un bu konudaki toplantısına Ustinoviç de katıldı ve Seraşka ile karşılaşınca onu bir kenara çekip açıkça sordu. Hayrola, şimdi de küçük burjuva gururuna kapıldın yanılmıyorsam. Yani tümüyle kişisel bir sorun üzerinde konuşma işine de tesir ediyor. Olmaz yoldaş, olmaz. Böyle davranmaz bir komünist. O günden sonra Seraşka yine eskisi gibi yeşil vagona uğramaya başladı. Son derece sıkı çalışıyordu Seraşka. Bir genel bölge konferansına katılmıştı. Bir akşam gene eşlik etti Ustinoviç'e. Garda bir lojmanda kalıyordu kız. Ayrılmadan önce de hiçbir şey söylemeden şiddetle sıktı kızın elini. Ve genç komünist kız elini aynı şiddetle geri çekti. İşte o günden sonra Seraşka inatla kaçındı Ustinoviç'i görmekten. kendisinden açıklama istendiği zaman da sert bir sesle kesip attı. Dipnot 1. Avcı, iyi silah kullanan kimse. Seninle hala konuşmaya devam edebileceğimi mi sanıyorsun yani? Küçük burjuva karakterli olduğumu söylesin ya da işçi sınıfına ihanet etmekle suçlayasın diye mi konuşacaktım seninle? Ve aralarında böylece başlayan küçük soğukluk, bir akşam Seraşka'yı iki kızıl askerle birlikte bir samanlık araması sırasında mücüklerden ölesiye dayak yemiş bir halde kan revan içinde getirdikleri ana kadar sürdü. Ailesini telaşa vermemek için Ignatieva orada tedavi edilmesini istemişti ve orada karşılaştı Üstünoviç'le. Ve ilk kez olarak kız oğlanın elini sevgiyle sıktı. Seraşka'nın hiçbir zaman onun elini okşamaya cesaret edemeyeceği kadar sevgi ve tatlılıkla. Ortalığın insafsız bir güneşle yanıp tutuştuğu bir ilkindi vakti, Seraşka Rita'ya Pavka'nın mektubunu göstermek ve ona arkadaşından söz etmek için vagona uğramıştı. Ormana gidiyorum dedi ayrılırken. Göle bir dalıp çıkacağım. Sıcaktan patlıyor insan. Üstünoviç atıldı. Biraz bekle beni, birlikte gideriz. Bir ayna kadar parlak ve sakin suyun kıyısında mola verdiler. Yol açıp da gözle bakalım biraz. Çuganin kolundaydı kız. Agitpoyes bir, Voyankom'un yakınındaki bir kilometre taşının üzerine yerleşirken arkasından doğru hışıltısını duydu suların. Üstünoviç dalmış olsa gerekti. Ağaç dallarının arasından Tonya'yı gördü birdenbire Seraşka. Agitpoyes Voyankom'u Çuganin'in kolundaydı kız. Dipnot 1, Rusya'da devrimden sonra patlak veren iç savaş sırasında propaganda ve devrimi tanıtıp benimsetme hizmetlerine tahsis edilen özel törenler. Bir İngiliz dandisi kadar züppece giyinmişti Çuganin gene. Pavlovich'e kaçtıktan sonra kendisine ondan mektup getiren genç kızı hemen tanımıştı Seraşka. Kız da onu anımsamış olmalı ki dikkatle süzmeye koyulmuştu. Seraşka onlara doğru ilerleyerek durdurdu. Bir dakika yoldaş, kısmen sizi de ilgilendiren bir mektup var cebimde. İsterseniz okuyun. Okuyordu Tonya ve Seraşka, küçük kağıt parçasının kızın ellerinde belli belirsiz titrediğini gördü. Başka bir haber almadınız mı ondan? Hayır. Üstünoviç'in ayakları altında kuru bir dal çatırdadı tam bu sırada ve Çuganin onu görür görmez Tonya'ya eğilip gidelim diye fısıldadı. Ama Rita'nın alaycı ve biraz da tiksinti dolu sesi yükselmişti bile. Çuganin yoldaş burada. Nihayet görebilmek kısmetmiş demek sizi. Bütün gün boyunca trende bekledik sizi. Gökte ararken yerde bulmak diye buna derler işte. Niçevo dedi Çuganin. Ben işimi bilirim ve Üstünoviç'ten yana düşmanca bir bakış fırlattıktan sonra kolundan tutup uzaklaştırdı Tonya'yı. Rita da bir süre düşmanca baktı arkalarından, sonra da düşüncesini özetledi. Bu pis zübbeden ne zaman sıyırabileceğiz yakamızı bilmem ki. Tatlı tatlı hışırdamaktaydı şimdi orman. Rita otların üzerine uzanmıştı boylu boyunca. Kızın düzgün ve güzel bacaklarına baktı Seraşka. Sonra yepyeni onarılmış ayakkabılarına, sonra da kendi çizmelerine çevirdi gözlerini. Ucu delik çizmelerdi bunlar. Yoldan geçenleri selamlamak ister gibi dışarı fırlamıştı baş parmakları. Gülmeye koyuldu. Ne var, ne oluyor? Papuçlarıma bak, ne kadar güzel. Tam bir baldırı çıplak gibi harbe yollanacağız. Yanıt vermedi Rita, düşünceye dalmıştı. Neden sonra? Çuganin dedi, kötü bir komünist. Bizim politrobotnikilerimiz, bir, yamalı çuğa giyerken onun kıyafetinin güzelliğinden başka bir şey düşündüğü yok. Parti onun için bir uğrak yeri sanki. Savaşa gelince, haklısın, durum çok ciddi. Amansız kavgalar sahne olacak ülkemiz. Hem sözle hem de tüfekle hareket etmemiz gerekecek. Serj, Merkez Komitesi'nin kararını biliyor musun? Gençlik Birliği üyelerini silah altına alıyorlar. Çağrılanların dörtte biri de derhal cepheye gönderilecek. Öyle sanıyorum ki fazla eğlenemeyeceğiz Şepetovka'da. Seraşka, kızın sesindeki garip titreşimlerden şaşırmış dinliyordu. Siyah, parlak ve nemli gözleri tuhaf bir anlatımla dikilmişti kendisine. Ne kadar da gölün karanlık ve parlak sularını andırıyordu bu gözler. Tam bunu söyleyecekti ki kendini tuttu. Yarım doğrulup dirseği üzerine yaslanmıştı şimdi Rita. Rovelver'in nerede? Boşalmış kayışını yokladı üzgün üzgün. Köydeki boğuşmada kula haydutları aldı. Şu ağaç gövdesini görüyor musun? 25 adım kadar ilerideki ihtiyar bir ağacı işaret etmişti. Sonra da enfes bir silah çıkarıp nişanladı. Darbenin etkisiyle paramparça oldu kabuk. Sıra sende. Üç atıştan yalnız birini tutturamadı Seraşka. Rita gülümsüyordu. Ben sonucun daha kötü olacağını sanmıştım. Yeniden uzandı otlara. Sert ve dolgun göğüsleri beliriyordu gimnastel kasının altında. İki. Yanıma gel dedi tatlı bir sesle. Yaklaştı Seraşka. Neredeyse dokunacak kadar yaklaştı. Gökyüzünü görüyor musun nasıl masmavi? Senin gözlerin de öyle masmavi işte. Hoş bir şey değil bu. Çelik rengi gözlerin olmalıydı senin. Yumuşak bir renktir çünkü mavi. Çok yumuşak. Dipnot 1. Siyasi eğitim görevlisi öğretmenler. Dipnot 2. Asker ceketi. Ve birdenbire doğrulup Seraşka'nın kumral başını aldı ellerinin arasına, yavaşça dudaklarından öptü. İki ay geçmişti aradan. Sonbahar yaklaşıyordu. Dolinik'e bir telgraf getirdiler motosikletle. İkinci alay komutanlığından Şepetevka kenti Protevkomuna 1. Kentteki bütün binaları ve bütün organizasyonları boşaltınız. Askeri hizmetlerle propaganda görevlileri Barançev istasyonuna çekileceklerdir. Bu emirler 10 saat içinde yerine getirilmiş olacaktır. Genel bir koşuşma başlamıştı. Bir saat sonra da emir yerine getirilmiş, evrak ve malzeme yüklü arabalar Rodosklarına doğru yola koyulmuş bulunuyordu. Telgrafın metnini duymuş olan Seraşka motosikletlerin arkasından fırlamıştı. Beni istasyona kadar götürür müsün yoldaş? Atla arkaya, sıkı yapış ve doğrudur. Katara çoktan bağlanmış olan vagonun hemen 10 adım ötesinde omuzlarından tutup sıktı Rita'yı ve paha biçilmeyecek kadar değerli bir şeyi kaybetmenin kesinliği içinde ''Hoşça kal Rita, hoşça kal yoldaşım'' diye fısıldadı. ''Gene göreceğiz birbirimizi ama yalvarırım sana beni unutma.'' Hıçkırmak üzere olduğunu anlayıp dehşete kapılmıştı. Gitmesi gerekiyordu hemen. Konuşmaya gücü yoktu artık. Rita ellerini arasına alıp olanca gücüyle sıkmakla yetindi. Terk edilmiş bir kentin ve çöle dönmüş bir istasyonun üzerinde yükseliyordu şafak. Veda edercesine ağlamakla bir ıslık çalarak kalkıyordu son katarın lokomotifi de. Ve bir muhafaza birliği gard olaylarında yolun iki kenarına nöbete geçiyordu. Dipnot 1, Devrim Komitesi Başkanı. Rüzgarla uçuşan sararmış yapraklar doldurmuştu yolu. Sırtına bir kızıl muhafız koputu geçirmiş olan Seraşka, 10 kadar yoldaşıyla birlikte şeker fabrikasının arkasındaki 4 yol ağzını tutuyordu. Polonyalıları bekliyorlardı şimdi. Antonin Petrovich, komşusu Gerasim Leontievich'in kapısını tıkırdattı. Henüz giyinmemiş olan komşusu, saçları darmadan kafasını uzattı kapının aralığından. ''Ne oluyor kuzum, ne var?'' dedi. Avcı safında gerileyen kızıl muhafızları işaret ederek neşeyle göz kırptı Antonin Petrovich. Gidiyorlar. Gerasim Leontievich sasalı görünüyordu. Polonyalıların alameti nedir biliyor musunuz kuzum? Tek başlı bir kartal sanıyorum. Nereden bulacağız peki? Öfkeyle ensesini kaşımaya koyuldu Antonin Petrovich. Bir yandan da onların umurunda bile değil tabii diye homurdanmaktaydı. Kalkıp gitmesini bilirler yalnızca. Sen kalırsın ortada. Çırpın bakalım işin yoksa durumu kurtaracağım diye. Bu sefer de yeni iktidara hoş görüneceğim diye çırpın bakalım.